Ayrım 76.
Scarlett, Yankee kadınlarına titrek bir sesle, "Peter amca ailedendir," diyerek cevap verdi. "Allah'a ısmarladık. Haydi Peter amca, gidelim." Peter, ata öyle şiddetli bir kırbaç darbesi indirdi ki, hayvan kapaklandı, araba sarsıldı. Scarlett bu sırada Yankee kadınının arkadaşlarına, "Bu zenci ailedenmiş ha, iyi ki akraba değiller," dediğini duydu. Scarlett, "Ah biraz zengin olsaydım, hepsinin yüzlerine tükürürdüm," diye düşündü. Peter'a baktı. İhtiyar zencinin gözlerinden yaş geldiğini gördü. Genç kadının da gözleri yaşlandı. İhtiyar siyah için büyük bir şefkat ve onun aşağılanmasına karşı derin bir keder duydu. Bu Yankee kadınları Peter'ın kalbini kırmışlardı. Yaşlı albay Hamilton ile Meksika Savaşı'na katılan ve efendisi ölürken onu kolları arasında tutan Peter, Melanie ve Charles'ı büyüten ve Pitipet'e göz kulak olan, onu Atlanta'dan kaçarken koruyan Peter. Scarlett üzgün bir sesle, "Peter amca," diyerek elini ihtiyar zencinin yorgun koluna koydu. Sonra şöyle devam etti. "Senin ağladığını gördüğüm için utanıyorum. Onların söylediklerine kulak asmamak gerek. Onlar hep aynı mendebur Yankiler. Onları anlayamayacak bir eşekmişim gibi bana sesleniyorlar. Benimle bir Afrikalıymışım gibi konuşuyorlar. Bana zenci dediler. Oysa bugüne kadar hiçbir beyaz bana zenci demedi. Zencilere güvenleri yokmuş. Bu söz bana hakarettir. Saygıdeğer albay ölürken bana, 'Peter, sen çocuklarımla meşgul olacaksın. Genç Miss Pitipet sana emanet. Çünkü o akılsızın biridir.' demişti. Ben de elimden geldiğince albayın isteklerini yerine getirdim." Scarlett, "Senin yaptığını ancak koruyucu melekler yapabilir," diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. "Sensiz bizim halimiz ne olurdu?" diye hep düşünüp durmuşumdur. "Sağ olun Mrs. Scarlett, siz çok naziksiniz. Siz de bilirsiniz ki, ama Yankiler bilmezler. Aslında onlar bilmek istemezler. Ben anlamıyorum. Onların sizin işlerinize karışmasını..." "Mrs. Scarlett, onlar biz konfedereleri anlamazlar." Scarlett, Yankee kadınlarının karşısında güçlükle zapt ettiği öfkesinin etkisinden kurtulamamıştı. İhtiyar zenci ve o, yollarına sessizce devam ettiler. Biraz sakinleşti. Peter da sakinleşmişti. Ama alt dudağı insana kaygı verici bir biçimde kabarıyordu. Yediği hakaret darbesinin etkisi azaldıkça öfkesi artıyordu. Scarlett, bu mendebur Yankiler de çok acayip insanlar doğrusu diye düşünüyordu. Bu kadınlar siyah diye Peter'ın kulakları yok mu sandılar? Yankiler nedense zencilerin çocuklardan farksız olduklarını, onları yumuşak bir biçimde yönetmek, yüzlerine gülmek, avutmak, onlara karşı sert konuşmamak gerektiğini bilmiyorlar. Zencilerin eski efendileriyle olan ilişkilerini de bilmiyorlar. Onların efendilerine ne kadar bağlı olduklarını da kavrayamıyorlar. Kuzeyliler zencileri serbest bıraktılar ama onları sevmiyorlar. Onları Güneylilere karşı terör havası yaratmak, ülkede karışıklık çıkarmak için kullanıyorlar. Bu arada da fırsat çıktıkça Güneylilerin onlara kötü davrandıklarını söyleyip duruyorlar. Bir zenciye güvenmemek. Oysa Scarlett siyahlara birçok beyazdan daha çok güveniyordu. Onlara herhangi bir Yankiden daha çok güveni vardı. Zencilerde bir soyluluk, sınırsız bir bağlılık, hiçbir şeyin bozamadığı, hiçbir paranın satın alamayacağı bir sevgi görüyordu. İşgal sırasında tarlada kalanları düşündü. Bunlar isteseler Yankilerin koruması altında rahat bir hayat yaşayabilirlerdi. Kendisiyle birlikte güneşin altında pamuk toplayan Dilsi'yi anımsadı. Onların açlıktan ölmemeleri için komşu çiftliklerden tavuk çalan Pork'u, onu korumak için Atlanta'ya kadar gelen Dadı'yı düşündü. Efendileri savaştayken hanımlarına bağlı kalarak onları koruyan, Yankee saldırısı sırasında onları kaçıran, yaralılara bakan, ölülerini gömen, onları teselli eden komşu uşak ve hizmetçilerini düşündü. Serbest bırakılanlar bürosu onlara bir takım şeyler vaat ederken bile yine beyaz efendilerinin yanında kalıyorlar. Üstelik şimdiye kadar çalışmadıkları ölçüde zor koşullar altında çalışıyorlardı. Ne var ki Yankiler bu durumu anlayamıyorlar ve hiçbir zaman da anlayamayacaklardı. Scarlett Peter'a yumuşak bir sesle, "Ama sana özgürlük verdiler," dedi. "Hayır Mrs. Scarlett, bana onlar özgürlük vermediler. Ayrıca bu terbiyesizlerin bana özgürlük vermelerini de istemiyorum." Peter'ın konuşmasından büyük bir öfke içinde olduğu anlaşılıyordu. "Ben daima Miss Pitipet'in hizmetindeyim. Öldüğüm zaman Miss Pitipet beni son yerim olan Hamilton mezarlığına gömecek. Beni Yankee kadınlarının aşağılamalarına fırsat verdiğinizi ona söylediğim zaman muhakkak öfkelenecektir. Scarlett, bu doğru değil ama diye şaşkın şaşkın bağırdı. Peter, evet doğru Mrs. Scarlett diye cevap verirken dudağı her zamankinden daha tehdit edici bir hal aldı. Siz şunu bilmiyorsunuz, eğer siz ve ben Yankee'lerle bu kadar birlikte olmasaydık, onlar beni aşağılama fırsatını bulamazlardı. Eğer siz onlarla konuşmasaydınız, bana bir eşek ya da bir Afrikalı gibi davranmaya cesaret edemezlerdi. Ayrıca beni onların saçma sapan iddialarına karşı savunmadınız. Scarlett, Peter'ın bu yakınmasına karşı çıktı. Seni savundum canım, senin ailemizden olduğunu söyledim ya. Madem ki bu doğrudur, bu söylediklerinize savunma denmez Mrs. Scarlett? Yankilerle ticaret yapmaya ihtiyacınız yok. Bakın Atlantalı hanımlar, onlarla görüşmüyorlar. Miss Pitipet, bu Allah'ın lanetlediği mendeburların arasında ayakkabısının ucunu ıslatmaya bile tenezzül etmez. Peter'ın sitem dolu sözleri, onun için Frank, Pitipet ve bütün tanıdıkların söylediklerinden ve söyleyeceklerinden çok daha acıydı. Scarlett çok öfkelendi ve kendisini anlayamadığı için ihtiyar zenciyi dut ağacı gibi sallamak istedi. Ama kendisini tuttu. Çünkü Peter'ın hakkı vardı. Yine de Peter ya da kendisine hizmet eden bir zenci için gürültü çıkarması olacak şey değildi. Hele böyle bir ortamda. Peter, bir sevgili ha diyerek homurdandı. Bundan sonra Miss Pitipet sizi arabayla götürmeme izin vermez. Hayır Mrs. Scarlett? Anlıyorum. Ben de böyle olmasını isterim. Ama artık sus rica ederim. Peter'ın sesinde bir gurur ifadesi seziliyordu. Sırtım şu sıra öyle ağrıyor ki. Oturduğum yerde bile rahat edemiyorum. Canım acıdığı için Miss Pitipet benim araba sürmeme izin vermez. Mrs. Scarlett, sizin Yankee'lerle birlikte olmanız sizin de işinize hiç yaramaz. Scarlett için doğal olarak durumu daha açık bir biçimde anlatmak mümkün değildi. O da sinir bozucu bir sessizliğe dalmak zorunda kaldı. Akrabaları, dostları, yakınları onu eleştiriyorlardı. O hakkında söylenenlerin hepsini biliyordu. İşte Peter bile onu bir daha arabayla götürmek istemeyecek kadar kötülüyordu. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Bu zamana kadar o, Atlanta halkıyla alay etmişti. Ama Peter'ın sözleri durumu değiştiriyordu. Şimdi komşularına ve tanıdıklarına karşı, Yankilere beslediği kadar büyük bir kin duyuyordu. Benim yaptıklarımdan onlara ne, neden benim işlerime karışıyorlar diye düşündü. Onlar Yankilerle konuşmamın ve tam bir esir gibi çalışmamın benim hoşuma gittiğini sanıyorlar. Hakkımda ne derlerse desinler, ne düşünürlerse düşünsünler. Benim için bütün bunlar boş şeyler. Bu aptalca davranışları önemsememeye devam edeceğim. Ama daha sonra ne olacak? Daha sonra. Evet, daha sonra. Dünya rahata kavuştuğu zaman o kollarını kavuşturacak ve aynı Ellen gibi büyük bir hanımefendi olacaktı. Tüm silahlarını bir yana bırakacak, sakin bir hayat sürecek ve herkes onu takdir edecekti. Zengin olduğu zaman neler yapacağını çok iyi biliyordu. Annesi gibi iyi yürekli ve sevimli olacak, başkalarına iyilik yapacaktı. Gelenek ve göreneklere saygı gösterecekti. Hiçbir şeyden korkmayacaktı. Çocuklarla oynayacak, onların eğitimleriyle ilgilenecekti. Dostları onu ziyarete geleceklerdi. O da onlara çay, kurabiye, pasta hazırlayacaktı. Bunları konuklarına tafta eteklerinin hışırtıları arasında dolaşarak bir bir ikram edecekti. Saatlerce gevezelik edecekti. Yoksullara sepet sepet yiyecek, hastalara sıcak çorba, yeni evlilere armağanlar gönderecekti. Annesi gibi kötü durumda olanları arabayla gezdirecekti. Güneylilerin anladıkları anlamda tam bir hanımefendi olacaktı. O zaman herkes Elin'i sevdiği gibi onu da sevecekti. Herkes onun iyi yürekli oluşunu övecek ve ona iyiliksever hanım diyecekti. Scarlett'in gelecekle ilişkili hayallerini hiçbir şey bozmuyordu. O iyiliksever ve şefkatli olmak için yanıp tutuşuyordu. O kendinde yalnız bu niteliklerin görülmesini istiyordu. Ama bu kadar ayrıntıyla uğraşamayacak kadar korkaktı. Şimdilik zengin olduğu zaman herkesin bir gün ona saygı göstereceğini düşünmesi yeterliydi. Bir gün, evet bir gün... Ama şimdi değil. Bu sırada onun hanımefendi olmaya zamanı yoktu. Peter, sırtım ağrıyor derken doğru söylemişti. Bir gece ağrıları o kadar arttı ki arabayı süremez oldu. Scarlett de arabayı kullanmak zorunda kalınca elleri tekrar nasırlaşmaya başladı. İlkbahar böyle geçiyordu. Yaprakların yemyeşil olduğu ve mis gibi çiçek kokularının çevreye yayıldığı Mayıs'ta havalar serin Nisan yağmurlarından sonra ısınmıştı. Her geçen gün Scarlett'e yeni bir tasa ve yeni bir iş yükü getiriyordu. Dostları ona iyiden iyiye soğuk davranmaya başlamışlardı. Bu olumsuzluğa karşılık ailesinden daha nazik ve güler yüzlü muamele görüyordu. Acı içinde mücadeleyle geçen bu günlerde onu anlayan bir tek Red Butler vardı. Red, New Orleans'a yaptığı esrarengiz gezileri hakkında bir açıklama yapmıyordu. Scarlett ise bir çeşit kıskançlık hissi duyuyor ve onun oralarda birkaç kadınla birlikte olabileceğini düşünüyordu. Peter, arabayı sürme görevini bıraktığı günden beri Scarlett dışarıda daha çok kalmaya başladı. Kentte olduğu zaman gününün büyük bir bölümünü ya bugünün kızı kahvesinin üzerinde faaliyet gösteren bir kumarhanede ya da Yankiler ve Carpet Beggar'larla birlikte içki içtiği güzel Watling barında Red'le buluşup parasal tasarılarının başarısı için geçiriyordu. Red, Frank ve yaşlı Miss Pettipet için duyduğu saygı gereği onların ziyaretine gitmiyordu. Ama genç kadına rastlamak için hiçbir fırsatı da kaçırmıyordu. Scarlett onun atıyla geldiğini görünce arabasıyla tenha bir sokağa giriyordu. Red'le konuşmak için daima duruyordu. Red de bazen atını arabanın arkasına bağlayıp Scarlett'in yanına oturuyor ve dizginleri eline alıyordu. Bu sıralarda Scarlett çok çabuk yoruluyordu. Bu yüzden arabayı Red'in kullanmasına seviniyordu. Kente yaklaştıkları zaman Scarlett'in yanından ayrılmaya dikkat ediyordu. Ama yine de onların birlikte olduklarını bütün Atlanta görüyordu. Scarlett'in aleyhine yapılan dedikodular da hiç durmuyordu. Genç kadın bu karşılaşmaların bir rastlantı sonucu olup olmadığını bazen düşünürdü. Bu karşılaşmalar aynı zencilerin sokaklarda işledikleri suçlar gibi gittikçe artıyordu. Ama Red beraber oluşlarından en az yararlanabileceği zamanı neden seçiyordu? Ondan ne istiyor ve ne bekliyordu? Bir serüven mi? Ama buna imkan yoktu. Scarlett bu olasılıktan kuşkulanmaya başlamıştı. Red ne eşliğinden ne de onun aşkından söz ediyordu. Ona kendisinde uyandırdığı istekler hakkında kaba benzetmelerde de bulunmuyordu. Sonunda Scarlett uyuyan yılanı uyandırmamanın daha iyi olacağını düşünerek sürekli karşılaşmalarının nedenini araştırmaktan çekindi. Zaten şu görüşe varmıştı. Atlanta'da ilgi çekici başka adamlar tanımadığı için yalnızca sevimli bir kişiyle biraz gevezelik etmek üzere onun arkadaşlığını aradığını hissediyordu. Red hangi nedenle hareket ederse etsin, Scarlett onu sık sık görmekten memnun kalıyordu. O bir müşteriyi elinden kaçırdığı, borcunu ödeyemeyenler olduğu, Mr. Johnston'ın hırsızlık yaptığı, Hugh'un beceriksizliğinden duyduğu üzüntüleri anlatıyor, Red de onu sakin sakin dinliyordu. İş konusundaki başarıları karşısında Frank basit bir gülümsemeyle yetinirken ve Pettipet, aman tanrım diye anlamı bilinmeyen bir tepki gösterirken Red onu alkışlıyor, övüyordu. Red arabaya biner binmez dizginleri onun elinden alır, ona küstahça birkaç söz söylerdi. İşte o zaman Scarlett kendini gençleşmiş hisseder, bütün üzüntülerine ve kalın beline rağmen yeniden çekici bir kadın olduğunu sanırdı. Aklına ne gelirse onu söylerdi. Hatta Frank ve Ashley ile konuşmadığı konulardan bile söz ederdi. Şimdi Red gibi bir dostu olması çok iyi bir şeydi. Onunla anlaşmaya karar vermişti. Evet, bu adam çok iyiydi ve insanı teselli etmesini biliyordu. Scarlett'in artık pek az dostu vardı. Peter'ın onu protesto eder gibi yalnız bırakmasından birkaç gün sonra Red'e şöyle dedi. Bu kent halkı niçin bana bu kadar kötü davranıyor? Niçin hep benden söz edip duruyor? Carpet Beggar'larla iş ilişkilerimden başka konuşacak konuları yok. Oysa ben kimseyle bir kötülük yapmadım. Eğer bugüne kadar bir kötülük yapmadıysanız fırsat çıkmadığı içindir. Bunu az da olsa fark etmişlerdir. Sonra Scarlett, bıçka atölyenizi inkar etmesinin bile işleri bozuk giden herkes için tahammül edilmez bir şey olduğunu biliyor musunuz? İyi yetişmiş, saygın bir aileye mensup bir kadının evinin dışında çalıştığına hiç tanık oldunuz mu? Evet, ben evde otursaydım çoktan açlıktan ölmüş olurduk. Ne olursa olsun evinizde kalmalıydınız. Açlıktan ölmeye razı olmalıydınız. Çünkü kural bu. Ama bakın Mrs. Merriweather'a, o Yankilere poğaça, kurabiye satıyor. Bu bir bıçka atölyesini işletmekten daha kötüdür bence. Mrs. Elsing dikiş işleri yapıyor ve pansiyon işletiyor. Fanny kimsenin beğenmediği ama yalnızca yardım olsun diye satın aldığı porselenlere berbat resimler yapıyor. Ah Scarlett ah! Bütün bu kadınlar senin gibi olsalardı ne olurdu acaba? Bunların hepsi uyuşuk uyuşuk oturuyor ve omuzlarındaki kendilerine ait yükü erkeklerin taşımasını bekliyor. Bir de şanslarına küsüyorlar haspalar. Siz ise iş için, işiniz için can atıyorsunuz. Dişinizi tırnağınıza takıyor, ölesiye çalışıyorsunuz. Ben öyle sanıyorum ki artık bir adamın işlerinize karışmasına asla tahammül etmeyeceksiniz. İşte bu durumda insan nasıl olur da size acır canım? Yine de biraz ciddi olmanızı isterdim. Siz şu Doğu atasözünü hiç duymadınız galiba. İt ürür, kervan yürür. Bırakın Atlanta halkı ürsün. Scarlett, kervanımızı durduracak bir engel olmasa gerek. Neden biraz para kazanmam gözlerine batıyor? Ama her isteğinize birden kavuşacak değilsiniz ya. Siz dünyayı takmayan bir erkek gibi para kazanmaya ve bu arada dost edinmeye bakınız. Yoksul yaşamak hiç hoşuma gitmez. Biliyorum, her şeyden önce istediğiniz paradır, öyle değil mi? Doğru, paraya her şeyden çok değer veriyorum. Bakınız, haksız da sayılmazsınız. Ama bu biçim davranmanız sizi bu kalabalığın arasında tek başınıza bırakıyor. Scarlett, Redding bu görüşü hakkında düşünmek için cevap vermedi. Onun hakkı vardı. Scarlett çok yalnızdı gerçekten. Bir tek kadın arkadaşı yoktu. Savaş öncesinde annesine giderdi. Onun ölümünden sonra Melanie ile birlikte oldu ama şimdi kimsesi yok sayılırdı. Çünkü Pitipet dedikodudan başka bir şey anlatmazdı. Scarlett, kadın arkadaşlarım tarafından hiç sevilmediğimi sanıyorum diyerek yeniden konuşmaya başladı. Beni sevmemeleri yalnız işlerimin çok olduğundan dolayı değildi. Arkadaşlarım beni hiç sevmemişlerdir. Beni seven bir tek annem olmuştur. Hiçbir kadından gerçek bir sevgi görmedim. Kız kardeşlerimden bile. Bunun nedenini de bilmiyorum. Savaştan önce hatta Charles ile evlenmeden önce yaptığım her şey hiçbir kadının hoşuna gitmezdi. Ben, Redding gözlerinde kötü bir pırıltı belirdi. Mrs. Wilkes'ı unutuyorsunuz sanırım. O cinayet olayı hariç her konuda sizin yaptıklarınızı onaylamış, beğenmiştir ve beğenecektir de. Scarlett, işlediğim cinayeti de hoş karşıladı diye düşündü ama sonra nefret dolu bir kahkaha attı. Hah, Melanie mi? Dedi. Onun bir kuş kadar bile beyni yoktur. Eğer bir parça sağduyusu olsaydı, birden susuverdi. Red, bir parça sağduyusu olsaydı hoşuna gitmeyeceği bir hayli şeyi fark ederdi diye Scarlett'in yarıda kestiği cümlesini tamamladı. Sonra onu kızdıracağını bilerek şöyle dedi. Haydi bana numara yapmayın. Bu konuda benden daha çok bilgi sahibi olduğunuz açıkça belli. Belleğiniz ve şu aşağılık tavırlarınız yere batsın. Kaba sözler söylemeniz kısa kesmeme neden olamaz. Şimdi bizi ilgilendiren konumuza tekrar döneceğim. Şu gerçek artık kafanıza girmelidir. Eğer başkalarına benzememekte devam edecek olursanız, değil yalnızca yaşıtınız olan insanlardan, aynı zamanda hem ailenizden, hem çocuklarınızdan ve hem de torunlarınızdan uzak kalacaksınız. Onlar sizin davranışlarınızı, yaptıklarınızı, aldığınız sonuçları asla anlayamayacaklardır. Yaptıklarınızın hiçbiri de hoşlarına gitmeyecek, onları memnun etmeyecektir. Ama soyunuzun sizinle övüneceğini ve çocukları için kızımız büyük annesine çekecek galiba diyeceklerini sanıyorum. Ama çocuklarınızın çocukları ya da torunları hakkınızda kart karı, herhalde malın gözüymüş diyerek sizi tenkit edeceklerdir. Scarlett, Rhett'in bu sözlerine katıla katıla güldü. Bazen güzel benzetmeleriniz, buluşlarınız oluyor. Bakın büyük annem Robillard tam sizin dediğiniz gibiymiş. Yaramazlık yaptığım zaman annem beni korkutmak için ondan söz ederdi. O baston gibi bir kadınmış. Şakaya hiç gelmezmiş. Tam 3 kez evlenmiş. Onun uğrunda birçok erkek düello etmiş. Boyanır ve açık saçık elbiseler giyermiş. İçine de anlayın işte pek fazla bir şey giymezmiş. Siz de annenize benzemeye çalışmanıza rağmen ona karşı hayranlık duymaktan da geri kalmazdınız değil mi? Benim de Butler soyundan korsan olan bir büyük babam varmış. Vay canına, demek halka işkence edenlerdenmiş. Para araklamak gerektiğinde bu işi yasal sayarmış herhalde. Babama bıraktığı servete bakılacak olursa bir hayli para kazandığı ortadadır. Aile içinde onun adını gemici koymuşlar. Ben doğmadan önce bir batakhanede kavga ederken ölmüş. Ölümünün çocukları için acı bir olay olduğunu söylemek yanlış sayılırmış. Çünkü büyük babam gece gündüz sarhoş gezermiş. Denize açılıp pupa yelken giderken yanındakilere hep anılarını anlatırmış. Bu anıları o kadar korkunçmuş ki dinleyenlerin saçları diken diken olurmuş. Ama ben ona hayran oldum. Babamdan çok ona benzemeye çalıştım. Şunu özellikle bilmenizi isterim ki babam çok efendi bir adamdır. Dinine ve geleneklerine bağlıdır. Neyse şimdi benden söz etmeyi bırakalım. Kısacası dostlarınız gibi evlatlarınız da yaptıklarınızı beğenmeyeceklerdir. Çocuklarınızın sessiz, ağırbaşlı olacaklarını sanıyorum. Çünkü azgın insanlardan sakin çocuklar doğar. En kötüsü de öteki anneler gibi çektiğiniz zorluklardan, yoksulluklardan onları korumak isteyişiniz olacaktır. Doğrusu yazık olacak. Çünkü zorluklar, düşmanlıklar, kıskançlıklar insanları ya adam eder ya da mahveder. Bugünden torunlarınızı düşünmenizi öğütlerim. Torunlarımızın nasıl olacaklarını bilmek isterdim. Mızın demekle anlatmak istediğiniz sizin ve benim ortak torunlarımız mıdır? Aman efendim siz neler diyorsunuz öyle? Scarlett yaptığı dil sürçmesinin farkına varınca yüzü kızardı. Sinirli bir sesle in arabadan sansar suratlı herif diye bağırdı. Red hiç oralı olmadı. Neden inecekmişim? Bak neredeyse akşam olacak. Böyle geç saatte bunca zencinin arasında sizi tek başınıza bırakamam. Scarlett onun elinden dizgini almaya çalışarak size arabadan ininiz diyorum diye tekrar feryat etti. Ama tam bu sırada bir bulantı hissetti. Oysa o hamileliğini kimse fark etmesin diye büyüyen karnını şiltelerin altında saklıyordu. Red hemen atı durdurdu. Cebinden çıkardığı bir temiz mendili Scarlett'e uzattı. Genç kadın arabadan dışarı sarkarak kusmaya çalıştı. Red onun omuzlarından tutuyordu. Ufukta batan güneşten yayılan son ışıklar Scarlett'e bir yığın altın tel gibi göründü. Bulantısı geçince yüzünü ellerinin arasına aldı ve ağlamaya başladı. Bir adamın önünde midesinin bulanması bir yana, hamileliğinin belirtilerini de ona gösterdiği için utanç duyuyor, kendini küçülmüş hissediyordu. Bir daha Red'in yüzüne bakamayacakmış gibi geldi. Kötü bir rastlantı sonucu bu olay Red'in yanında olmuştu. Üstelik Red denen bu herif hiçbir kadına karşı saygı göstermesini bilen bir adam değildi. İçini çeke çeke ağlarken Red'in kendisiyle hayatının sonuna kadar unutamayacağı bir biçimde alay edip duracağını düşündü. Red gayet sakin bir sesle onu teselli etmeye çalıştı. ''Haydi Scarlett budalalık etmeyiniz.'' dedi. ''İnsan utancından bu kadar aptalca ağlar mı canım?'' Çocukluk etmeyiniz, siliniz gözyaşlarınızı. Şunu bilmenizi isterim ki ben kör değilim. Hamile olduğunuzu fark etmemiş olabilir miyim? Dehşet içinde kalan Scarlett, ah diye inledi ve pancar gibi kızaran yüzünü elleriyle kapadı. Hamile sözcüğü onu çılgına çeviriyordu. Frank ona halinden hiç söz etmezdi. Babası ise bu gibi durumları gayet zarif sözcüklerle geçiştirirdi. Örneğin hamile bir kadından söz etmek isterse, maile derdi. Hamileliğinizi battaniyeler ya da şiltelere sarınarak gizlemeye çalışmanız çocukça bir hareket doğrusu. Scarlett, inanın durumunuzu daha önceden biliyordum. Yoksa neden? Red birden durdu. Kısa bir süre sonra da ata "deh" diyerek arabayı sürdü. Şimdi o çok bilinen yarı ciddi, yarı alaycı sesiyle konuşmaya başladı. Bu ses Scarlett için hiç yabancı değildi ve onu pek rahatsız etmezdi. Genç kadının yüzü yavaş yavaş eski halini alıyordu.